Ayrım 10.
Birçokları bu yönetimi kurma işinin halk ile halkın kendine seçtiği baş arasında yapılan bir sözleşme olduğunu ve bu sözleşmenin taraflardan birinin hangi koşullar altında buyruk vermek, ötekinin de hangi koşullar altında boyun eğmek zorunda olduğunu açıkça belirttiğini iddia etmişlerdir. Bunun garip bir sözleşme biçimi olduğunu kabul edeceğinizden eminim. Ama bu görüşün tutar yanı var mı? Bir görelim bakalım. Birincisi, yüce yetki nasıl aktarılamıyorsa değişmesi daha da olanaksızdır. Onu sınırlamak ise yok etmek demektir. Egemen varlığın kendinden daha üstün bir varlık kabul etmesi saçma ve çelişkilidir. Kendini bir efendiye boyun eğmeye zorlamak da zaten özgürlüğün tam olduğunu gösterir. Ayrıca şurası da bellidir ki halkın filan ya da falan kişilerle yaptığı bu sözleşme özel bir bağıt olacaktır. Bu yüzden ne yasa sayılır ne de egemenlik bağıtı. Dolayısıyla da meşru olmayacaktır. Bundan başka sözleşmeyi yapan tarafların kendi aralarında yalnızca doğa yasasının buyruğu altında olacakları ve birbirlerine karşı üstlendikleri yükümlülüklerin hiçbir güvencesi bulunmayacağı görülüyor ki bu da her bakımdan yurttaşlık durumuna aykırıdır. Sözleşmenin uygulanması konusunda söz sahibi kişi her zaman için elinde güç bulunan kişi olduğuna göre bu durumda bir başkasına canınızın istediğini bana geri vermeniz koşuluyla size varımı yoğumu veriyorum diyen bir adamın davranışına da pekala sözleşme adı yakıştırılabilir. Devlette yalnız tek sözleşme vardır. O da ortaklık sözleşmesidir ve yalnızca bu sözleşme başka her türlü sözleşmeyi gereksiz kılar. Başka her türlü kamusal sözleşme de bu sözleşmeyi bozar. 17. Bölüm Hükümetin Kurulması. Öyleyse hükümetin kurulmasını sağlayan işlemi hangi düşünce çerçevesinde ele almak gerek? Önce şunu söylemeliyim ki bu işlem karmaşıktır ya da iki başka işlemden oluşmuştur. Yasanın yapılması ve yasanın uygulanması. Birinci işlemde egemen varlık şu ya da bu biçimde bir yönetim kurumunun oluşturulmasını kurala bağlar ki bu bağıtın bir yasa olduğu açıktır. İkinci işlemde halk hükümet kurumunda görev alacak başları atar. Bu atama özel bir bağıt olduğu için ikinci bir yasanın konusu değildir. Yalnızca birincinin bir süreyi ve hükümetin bir işlevidir. Burada güç olan hükümet daha var olmadan bir hükümet bağıtının nasıl yapılabileceğini ve egemen varlıktan ya da uyruktan başka bir şey olmayan halkın bazı koşullarda nasıl hükümdar ya da yüksek yönetim görevlisi olabileceğini anlamaktır. Siyasal bütünün şaşırtıcı özelliklerinden biri işte bu noktada ortaya çıkmaktadır. Bu özellikler sayesindedir ki siyasal bütün birbiriyle çelişir görünen işlemleri uzlaştırır. Uzlaşma egemenliğin birden demokrasiye dönüşmesiyle gerçekleşir. Öyle ki duyumsanabilir herhangi bir değişiklik olmaksızın ve yalnızca herkesin herkesle olan yeni bir ilişkisiyle birer yönetici durumuna gelen yurttaşlar genel edimlerden özel edimlere yasadan yürütmeye geçerler. Bu ilişki değişikliği uygulamada eşine rastlanmayan bir sayıltı yani spekülasyon değildir kesinlikle. İngiltere parlamentosunda her gün rastlanır. Avam kamerası kimi durumlarda işleri daha iyi görüşebilmek için büyük bir yer kurula yani komiteye dönüşür ve az önce bir egemen kurulken yalınç bir yer kurulu oluverir. Öyle ki büyük yer kurul olarak çözüme kavuşturduğu konu üzerinde hazırladığı yazanağı yani raporu bu kez de avam kamerası olarak yine kendine sunar. Ve daha önce yer kurul olarak çözdüğü konuyu bir başka nitelle yani sıfatla yeniden görüşmeye başlar. İşte demokratik yönetimlere özgü üstünlük de buradadır. Genel istencin yalınç bir işlemiyle pekala kurulabilmektedir. Ondan sonra ise kurulan geçici hükümet kabul edilen biçime uygunsa yerinde kalır. Ya da egemen varlık adına yasanın öngördüğü hükümeti kurar ve böylece her şey yoluna yordamına göre yapılmış olur. Hükümeti yukarıda koyduğumuz ilkeleri çiğnemeden meşru biçimde kurmanın başka herhangi bir yolu yoktur. 18. Bölüm Hükümetin zorla ele geçirilmesini önlemenin yolu. Bu açıklamalardan çıkan ve 16. bölümde söylenenleri doğrulayan sonuca göre hükümeti kuran bağıt kesinlikle bir sözleşme değil bir yasadır ve yürütme gücünü ellerinde tutanlar da halkın efendileri değil görevlileridir. Halk istediği zaman onları iş başına getirip istediği zaman işten uzaklaştırır. Onlar için sözleşme yapmak değil boyun eğmek söz konusudur ve devletin onlara dayattığı görevleri üstlenmekle yalnızca yurttaşlık ödevlerini yerine getirmiş olurlar. Koşullar üzerinde tartışmaya girişmek gibi bir hakları yoktur. Bu durumda halk, babadan oğula geçen bir yönetim kurduğu zaman ki bu bir aile içinde kalan monarşik bir yönetim de olabilir, bir sınıf yurttaş arasında kalan aristokratik bir yönetim de bu edim kesinlikle halkı bağlamış olmaz, halk yalnızca yönetime, bir başka yönetim biçimi isteyip değiştirinceye değin, geçici bir biçim vermiş demektir. Gerçi bu değişiklikler olduğum olası tehlikelidir ve kurulmuş hükümete, kamu yararıyla bağdaşmaz duruma gelmedikçe kesinlikle dokunmamak gerekir. Fakat bu sakınımlı tutum bir tüze kuralı değil, bir siyasa ilkesidir ve devlet askeri yetkiyi generallerine bırakmak zorunda nasıl değilse, sivil yetkiyi de başındakilere bırakmak zorunda değildir. Bu gibi durumlarda yerinde ve meşru bir edimi bir başkaldırı kargaşasından ve tüm bir halkın istencini fesatçı bir grubun çıkardığı gürültüden ayırt etmeye yarayan gerekli işlemlerin tümüne fazla dikkat edilmediği de ayrı bir gerçektir. Özellikle bu noktada bu gibi iğrenç olaylar karşısında tüzenin el verdiği en sert davranışı göstermekten kaçınmamak gerekir. Ne var ki hükümdar da gücünü halka karşın korumak için bu zorunluluktan alabildiğine yararlanır ve kimse de onun erki zorla elinde tuttuğunu söyleyemez. Çünkü yalnızca haklarını kullanıyormuş gibi görünerek bu hakları genişletmek ve düzeni yeniden sağlamaya yönelik halk meclislerini kamusal dirliği sağlama bahanesiyle engellemek hükümdar için çok kolaylaşır. Şöyle ki, kesilmesini engellediği bir sessizlikten ya da kendisinin kışkırttığı bir takım düzensizliklerden yararlanarak korkudan ağzını açamayanların susuşunu kendinden yana yorumlar. Konuşmaya kalkanları ise tepeler. Başta bir yıllığına seçilmiş olan dekemvirler de işte bu yoldadır ki görevlerini bir yıl daha uzattıktan sonra komitium toplantılarına izin vermeyerek erklerini sonsuza değil ellerinde tutmaya kalkışmışlardı. Ve dünyanın tüm hükümetleri kamu gücünü bir kez elde ettiler mi egemen gücü de aynı kolay yoldan er geç ele geçirirler. Yukarıda sözünü ettiğim çevrimsel halk toplantıları özellikle de biçimsel çağrılara gerek olmadan yapılabildikleri sürece bu kötülükleri önlemeye ya da geçiştirmeye yararlar. Çünkü toplantıları engelleyen hükümdar yasaları hiçe saydığını ve devlete düşman olduğunu açıkça göstermiş olur. Toplumsal anlaşmayı koruyup sürdürmekten başka amaçları olmayan bu halk meclisleri her zaman iki öneriyle toplanmalı. Kesinlikle vazgeçilemez olan ve ayrı ayrı onaylanarak kabul edilen bu önerilerden birincisi, egemen varlık bugünkü hükümet biçimini sürdürmek istiyor mu? İkincisi, halk yönetimin bugün bu görevi üstlenmiş olanlara bırakılmasını istiyor mu olmalıdır? Yukarıda kanıtladığım şeyi, yani devlette yürürlükten kaldırılmayacak hiçbir temel yasa olmadığını, toplumsal anlaşmanın bile kaldırabileceğini, burada yadsınamaz bir doğru olarak kabul ediyorum. Çünkü tüm yurttaşlar bu anlaşmayı genel bir uzlaşmayla bozmak için toplanırlarsa, anlaşmanın yasaya uygun biçimde bozulduğundan kuşku duyulamaz. Hatta Grotius bile her bireyin üyesi olduğu devletten vazgeçebileceğini, ülkeden ayrılarak doğal özgürlüğüne ve mallarına kavuşabileceğini düşünüyor. Dipnot: elbette insan yurdunu tam kendisine gereksinim duyduğu bir sırada hizmetten kaçmak ve görevden kurtulmak için terk etmez. Böyle bir durumda kaçış bir suç olur ve cezayı gerektirir. Çünkü bu bir geri çekiliş değil, görevden kaçıştır. Bu durumda yurttaşların tek tek yapabilecekleri şeyi bir araya gelerek yapamamaları da saçma olur. 4. Kitap 1. Bölüm Genel İstenç Yok Edilemez. Bir araya gelen bir takım insanlar kendilerine tek bir oyru yani beden gözüyle baktıkları sürece istençleri de tektir ve bu istenç bütünün korunmasına ve genel gönencin sağlanmasına yöneliktir. Bu durumda devletin tüm güçleri sağlam ve yalınç, kuralları açık ve seçiktir. Karma karışık, çelişik çıkarları yoktur. Genel yarar kendini her yanda apaçık gösterir. Onu ayrımsamak için yalnızca sağduyu yeter. Elinç, birlik ve eşitlik siyasal kurnazlıkların düşmanıdır. Dürüst ve yalın insanları yalın oldukları için aldatmak güçtür. Hileler, kurnazlıklar onları etkilemez. Hatta kolay kandırılmak için bile yeterince ince değillerdir. Dünyanın en mutlu halkında devlet işlerinin bir meşe ağacının gölgesine toplanan köylülerce görüldüğünü ve bu köylülerin her zaman akıllı davrandığını gördükten sonra insan kendilerini ünlü ve zavallı duruma sokmak için ustalıklı ve gizemli onca çaba harcayan ulusların aşırı kibarlığını küçümsemezse ne yapar? Böyle yönetilen bir devletin çok az yasaya gereksinimi vardır ve yeni yasalar çıkarmak zorunda olduğu zaman bu zorunluluk herkesce duyumsanır. Yeni yasa önerisini ilk yapan aslında herkesin zaten duyumsadığı bir gereksinimi dile getirmekten başka bir şey yapmamaktadır. Ve başkalarının da kendisi gibi davranacağını anlar anlamaz tek tek herkesin yapmaya kararlı olduğu şeyi yasa olarak kabul ettirmek için artık ne dolap çevirmek ne de söz ustalığına başvurmak gerekir. Çok bilmişler, kuruluştan kötü devletlerden başkasına bakmadıkları ve o devletlerde böyle bir düzen kurmanın olanaksızlığından etkilendikleri için yanılırlar. Bu çok bilmişler, usta bir üçkağıtçının, akıl çelmesini bilen iyi bir konuşmacının Paris ya da Londra halkına neler yutturabileceğini düşünerek gülerler. Bilmezler ki Cromwell, Bern de olsa halk onu tepe koyardı. Beaufort dükü ise Cenevrilerin hışımına uğrardı. Ama toplumsal bağ gevşemeye ya da devlet güçsüzleşmeye, kişisel çıkarlar kendini daha çok duyumsatmaya ve küçük topluluklar büyük topluluğu etkileri altına almaya başladığı zaman genel çıkar etkisini yitirir. Genel yarara karşı çıkanlar olur. Artık oy birliği diye bir şey kalmaz. Genel istenç herkesin istenci olmaktan çıkar, çelişkiler, tartışmalar baş gösterir. En iyi görüşler bile kavgasız, gürültüsüz kabul edilemez olur. Ve sonunda yıkılmaya yüz tutan devlet, aldatıcı, boş bir görüntü olarak varlığını sürdürür olduğunda, yüreklerde toplum sevgisi kalmadığından, en aşağılık çıkarlara utanmadan kamu yararı gibi kutsal bir at yakıştırıldığında, genel istencin sessiz oluğu çıkmaz olur. Gizli emellerin güdümündeki insanlar, sanki devlet hiç var olmamış gibi, artık birer yurttaş olarak görüş belirtmezler. Ve yalnızca özel çıkar gözeten bir takım haksız kararları yasa diye yuttururlar. Bundan genel istencin yok olduğu ya da yozlaştığı sonucu mu çıkar? Hayır. Genel istenç hiçbir zaman değişmez. Bozulmaz ve arılığını yitirmez. Fakat kendisine üstün gelen başka istençlere bağımlıdır artık. Kendi çıkarını ortak çıkardan çekip ayıran herkes şunu da iyice görür ki bunu tam olarak yapması olucu yani mümkün değildir. Ama elde etme iddiasında olduğu kişisel yarar yanında kamunun uğradığı zarar ona vız gelir. Bu özel çıkar dışında genel yararı bir başkası denli yürekten ister. Yine kendi çıkarı için. Para karşılığı oyunu satarken bile kendisindeki genel istenci söndüremez. Yalnızca yan çizer. Onun yanılgısı sorunun anlamıyla oynayıp sorulandan başka şeye yanıt vermesidir. Öyle ki verdiği oyla bu devlete yararlıdır diyeceği yerde falanca görüşün kazanması filanca kişi ya da falanca parti için yararlıdır der. Böyle olunca da halk toplantılarında kamu düzenini gözeten yasa genel istenci kollamaktan çok bu istencin hep sorgulanmasını ve yanıt vermeye zorlanmasını sağlamaya yönelik olur. Bu noktada her türlü egemenlik ediminde salt oy kullanma hakkı üzerine hiçbir şeyin yurttaşın elinden alamayacağı oy hakkı üzerine ve hükümetin yalnız kendi üyelerine sağlamaya büyük özen gösterdiği görüş bildirme, öneride bulunma, irdeleme, tartışma hakkı üzerine birçok düşünce ileri sürebilirdim. Fakat bu önemli konu ayrıca ele alınmayı gerektiriyor. Bense hepsini burada söyleyemem. İkinci bölüm, oylar. Yukarıdaki bölümden de anlaşıldığı gibi kamu işlerinin ele alınış biçimi, töresel durum ile siyasal bütünün sağlığı konusunda oldukça güvenilir ipuçları verebilir. Halk toplantılarına ne denli uyum olursa, yani görüşler oy birliği düzeyine ne denli yaklaşırsa, genel istenç de o denli ağır basar. Fakat uzun tartışmalar, anlaşmazlıklar, patırtılar, özel çıkarların yükselişini ve devletin çöküşünü haber verir. Ama devletin yapısında iki ya da daha çok sınıf bulunuyorsa, Roma'da Cumhuriyet'in en güzel zamanlarında bile kavgalarıyla komityaları alt üst eden patricular ile plebler gibi tıpkı, o zaman durum o denli açık seçik görülemez. Ne var ki bu ayrıksı yani istisnai durum gerçek olmaktan çok görüntüseldir. Yoksa siyasal bütünün özünde var olan kusurdan ötürü devlet içinde iki devlet varmış gibi olurdu. Aynı zamanda ikisi için doğru olmayan ayrı ayrı her biri için doğrudur. Gerçekten de en fırtınalı dönemlerde bile senato işe karışmadığı zaman halk danışmaları yani plebistler gürültüsüz, patırtısız ve büyük bir katılımla geçerdi. Yurttaşların yalnız tek çıkarı bulunduğundan halkın da ancak tek istenci vardı. Çemberin öteki ucunda da oy birliği görülür. Köle durumuna düşen yurttaşlar özgürlüklerini de istençlerini de yitirdikleri zaman o zaman kaygı ve dalkavukluk oyları alkışa dönüştürür. Artık konuşup tartışmak yoktur. Ya tapınma ölçüsünde hayranlık ya da kargıma yani lanetleme vardır. İmparatorlar döneminde senato görüşünü böylesine aşağılık biçimde belirtirdi. Kimi zaman da bunu yaparken gülünç bir takım önlemler olurdu. Örneğin Tacitus'un gözlemlediğine göre Oton zamanında senatörler Vitellius'a ilenç yağdırırken bir yandan da ne olur ne olmaz gün olur başa geçerse kimin ne söylediğini bilemesin diye korkunç bir gürültü yaparlardı. Bu tür çeşitli düşüncelerden genel istencin daha zor ya da daha kolay anlaşılabilir olmasına ve devletin daha az ya da daha çok çöküntüde olmasına bağlı olarak oyların nasıl sayılıp nasıl karşılaştırılacağını düzenleyecek kurallar doğar. Doğası nedeniyle oy birliği ile onanması gereken bir tek yasa vardır, o da toplum anlaşmasıdır. Çünkü yurttaşların ortaklığı, dünyada gönüllülüğü en çok gerektiren bağıttır. Her insan özgür doğduğu ve kendi kendisinin efendisi olduğu için her ne bahaneyle olursa olsun hiç kimse onu o istemedikçe buyruğu altına alamaz. Bir kölenin oğlu da babası gibi köle doğar. Demek çocuğun insan olarak doğmadığını sağlamak olur. Bu şu demektir ki toplum anlaşması yapıldığı sırada ona karşı çıkanlar olursa bu sözleşmeyi geçersiz kılmaz. Yalnızca karşı çıkanların anlaşmaya katılmalarını engeller. Onlar da yurttaşlar arasında yabancı durumuna düşerler. Devlet kurulduktan sonra orada duran anlaşmayı onamış demektir. Devletin toprakları üzerinde oturmaksa onun egemenliğine boyun eğmek demektir. Dipnot. Bu durum yalnızca özgür bir devlet için söz konusudur. Çünkü bundan başka bir insan aile, mal mülk, barınma, gereksinimler, zorbalık gibi nedenlerle de bir memlekette istemeye istemeye kalabilir. Böyle bir durumda o kimsenin o memlekette kalması sözleşmeye ya da sözleşmenin çiğnenmesine razı olduğu anlamına gelmez. Bu ilk sözleşme dışında çoğunluğun oyu da geri kalanları her zaman bağlar ki bu da sözleşmenin bir sonucudur. Fakat bir insan nasıl olur da hem özgür olur hem de kendisinin olmayan istencilere boyun eğmeye zorlanır diye bir soru gelir akla. Karşı çıkanlar özgür iseler nasıl olur da onamadıkları yasalara boyun eğerler? Benim yanıtım şu, soru yanlış soruluyor. Yurttaş tüm yasaları, kendi karşı çıktıklarını bile bu yasalardan birini çiğnediği zaman onu cezalandıranları bile kabul etmektedir. Devletin üyelerinin tümünün durgan yani konstant istenci genel istençtir ve üyeler bu istenç dolayısıyla hem yurttaştırlar hem de özgür. Dipnot. Cenevo'da cezaevlerinin cephesinde ve kürek hükümlerinin prangalarında libertas yani özgürlük yazar. Bu uygulama yerinde ve doğrudur. Gerçekten de her devlette yurttaşların özgür olmasını engelleyenler kötü kişilerdir. Ancak tüm bu kötü kişilerin zincire vurulduğu bir ülkede özgürlükten tam anlamıyla yararlanılabilir. Halk meclisinde bir yasa önerildiği zaman halktan tam tamına istenen öneriyi kabul ya da reddetmesi değil, önerilen yasayı kendi istencinden başka bir şey olmayan genel istenci uygun bulup bulmadığını belirtmesidir. Ve herkes bu konudaki görüşünü oyuyla bildirir. Oyların hesaplanması sonucu genel istenç ortaya çıkar. Böyle durumlarda benimkine karşıt bir kanı üstün geldiği zaman bu, ancak benim yanıldığımı ve genel istenç sandığım şeyin genel istenç olmadığını gösterir. Benim kişisel görüşüm üstün gelseydi, istemiş olduğumdan başka bir şey yapmış olacaktım ki, o zaman da özgür olmamış olacaktım. Aslında bu, genel istencin tüm özelliklerinin yine de çoğunlukta olduğunu gösterir. Bu özellik yitirilince, hangi taraftan olursanız olun, artık özgürlük diye bir şey kalmamıştır. Halk tartışmalarında genel istencin yerini özel istençlerin nasıl aldığını yukarıda gösterirken bu uygunsuzluğu önlemenin uygulanabilir umarlarını yani çarelerini yeterince belirtmiştim. Aşağıda da söz edeceğim bunlardan. Bu genel istenci ortaya çıkarmak için gerekli oy orantısına gelince bu orantıyı belirleyebilmek için temel alınacak ilkeleri de söylemiştim. Tek oyluk ayrımlılık, eşitliği, tek kişinin karşı çıkması oy birliğini bozar. Fakat oy birliği ile eşitlik arasında birbirine eşit olmayan birçok paylaşım vardır ki siyasal bütünün gereksinimlerine ve durumuna göre bu sayı saptanabilir. Oylar arasındaki bu ilişkileri düzenlemeye yarayabilecek iki genel kural vardır. Biri, tartışmalar ne denli önemli ve ciddi ise ağır basan görüşün oy birliğine o denli yaklaşması gerektiği, öteki ise ele alınan sorun ne denli ivedilik istiyorsa oyların paylaşımında aranan farkın o denli azaltılması ve hemen sonuçlanması gereken tartışmalarda tek oy fazlalığın yeterli sayılması gerektiğidir. Bu kurallardan birincisi yasalar için, ikincisi ise işler için daha elverişli görünüyor. Her ne olursa olsun bir karar vermek için gerekli çoğunluğa verilebilecek en iyi oranlar yine bu kuralların katışımı ile elde edilebilir. Üçüncü bölüm seçimler. Hükümdarla devlet görevlilerinin seçilmelerine gelince bu seçimler daha önce söylediğim gibi karmaşık işlerdir. Ve burada biri seçim, öteki at çekme yani kura olmak üzere tutulacak iki yol vardır. Her iki yolda çeşitli cumhuriyetlerde kullanılmıştır ve günümüzde de Venedik Doçu'nun seçiminde ikisinin çok karmaşık bir karışımının kullanıldığı görülüyor. Montesquieu at çekme yoluyla seçim demokrasinin doğasındandır der. Kabul. Ama nasıl peki? Montesquieu aç çekme kimseyi üzmeyen bir seçim biçimidir diye sürdürür. Her yurttaşa yurda hizmet yolunda yeterli bir umut payı bırakır. Yeterli açıklamalar değil bunlar. Başların seçilmesi işinin bir egemenlik işlevi değil, bir yönetim işlevi olduğu dikkate alınırsa, aç çekme yönteminin demokrasinin doğasına neden daha uygun olduğu o zaman anlaşılır. Çünkü demokraside yönetim, işlemler ne denli az olursa o denli iyidir. Her gerçek demokraside bakanlık görevi bir üstünlük değil, falancadan çok filancaya dayatılması hiç de adil olmayan zahmetli bir yüktür. Bu görevi aç çekmede kim çıktıysa ona, yalnızca yasa dayatabilir. Çünkü o zaman koşullar herkes için aynı olur ve seçim herhangi bir insan istencinden bağımsızlaştığından yasanın genelliğini bozan hiçbir özel uygulama kalmaz. Aristokraside hükümdarı yine hükümdar seçer. Yönetim ise kendi kendine yaşamını sürdürür ve oylar da ancak aristokraside yerini bulur. Venedik doçlarının seçimiyle ilgili örnek, bu ayrımı ortadan kaldırmak şöyle dursun, iyiden iyiye doğrular. Bu karma biçim, karma bir yönetimde en uygun biçimdir. Çünkü Venedik yönetimini gerçek bir aristokrasi gibi görmek yanlıştır. Venedik'te halkın yönetime hiçbir katılımı yoksa da soylular, halkın kendisidir.